Balçiçek İlter ve Cenk Girginol ile Kahve Bahane başlıyor.
Herkese merhabalar. Kahve Bahane ile karşınızdayız. Ben Balçiçek İlter.
Cenk Girginol ben. Herkese merhabalar.
Kahve Bahane diye başladık. Filmler, kitaplar, evet, ilişkiler zaten böyle gitsin. Sen de demin bir şeyden bahsediyordun. Bir filmden bahsediyordun. Nedir o?
Evet, bir film geçen izlemiştim. Birçok arkadaşıma da yönlendirdim. Onlar da aynı keyfi almışlar. Netflix'te olan bir filmdi. Önüme çıktı. Aşka Atlamak diye ismi Türkçe'ye çevrilmiş. Ama filmin mottosu içerisinde şu var. Aşka atlamak mı, aşka düşmek mi?
Neden, konusu ne? Anlatsana birazcık.
Konu çok, spoiler vermeden şöyle anlatalım. Konu çok ünlü bir rock yıldızı Amerika'dan Güney Kıbrıs'a yerleşiyor. Ve Güney Kıbrıs'ta yerleştiği ev bir uçurumun kenarında. İnsanlar oradan intihar ediyorlarmış. Normal şartlar altında o evde kimse oturmaz deniyor. Ve adam orada bir hayat sürmeye çalışıyor. Ama hayat sürerken başına gelen, aşkla da alakalı, yaşamıyla da alakalı çok ilginç, ters köşeye yatıracak böyle ufak sürprizleriyle ve bence sonuyla da çok güzel bir film.
Aşka atlamak mı, aşka düşmek mi? Ben atlayanlardan.
Ben de atlayanlardan.
Hatta o kadar atlıyorum ki bir kez ölmedim, bir daha bir öleyim. Daha mı iyi ölürüm acaba? Hani birkaç kez daha deneyeyim ki yanlışa devam.
Yani o kadar ilginç, filmin mottosunda bu vardı ve bunu da tartıştılar. Yani içinde geçen bir minik bir anekdottu bu. İnsan aşka atlar mı, aşka düşer?
Şimdi aşka düşersen senden bağımsız bir şeyler var demektir. Aşka atlamak aslında, ben her zaman derim ya, aşk tek kişiliktir diye. Zaman zaman kızıyor bana hem izleyiciler, okuyucular falan. Ben hala inanıyorum ona. Aşk tek kişilik. Ben öyle düşündüğüm için aşka atlıyorum zaten. Kendi kendime bir aşk yaratıyorum. Adamı da ona koyuyorum. Vallahi bak, adam da o aşkı gerçek sanıyor. Bir süre sonra hep beraber yürüyoruz.
Yayınlanacak mı?
Yayınlanacak tabii. Yani bunu kitapta yazmışım, niye burada söylemeyeyim? Çünkü tek başına aşk yaşıyorsun. Öyle bir yüksek yaşıyorum ki Cenk ben. Yani şeyi, ortası yok. Şey, düz çizgisi yok. Ya inişler, çıkışlar, kalp gibi acayip bir şey.
Aşkı kendisi öyle değil mi?
Evet, ama o aşkı daha da tutkulu yaşıyorum. Yani bir sakin değil yani. Sakin, illa drama queen. En fazlasını yaşayacağım, en alttakini yaşayacağım. Ayrıldıysam sürüneceğim, perişan olacağım. Aşık olduysam da bütün kelebekler şey karnımda. Yani ben böyle çok büyük yaşıyorum, büyük büyük yaşıyorum. O yüzden de aşkı atlıyorum Cenk ben yani.
Bence de öyle olmalı yani.
Öyle olmalı mı emin değilim ya.
Bence öyle olmalı. Aşk kendi içerisinde tek bir duygu değil çünkü. Onun sevgisi, hüznü, neşesi, heyecanı, üzüntüsü ve hatta çöküşü bile olabilir en sonunda belki. Bütün hepsi aşkı tanımlıyor. Aşk sadece o anda sevdiğinin karşısında görüp içinin böyle devamlı görme isteğiyle beraber kelebeklerin uçması değil. Aşk bir bütün. Evet, belki kısa süren, belki uzun süren, belki bir süre sonra kendini başka şekillere devşiren bir şey ama genel olarak baktığında ben de senin gibi aşkı yaşıyorum. Yani aşkı yaşıyorum diyorsan gri olmamalı. Siyah ya da beyaz.
Öyle de yani biz o yaşadığımız şeyden karşının haberi var mı acaba?
Yani yapacak bir şey yok.
Acaba adam ya da kadın bunu biliyor mu? Biraz da ona bakmak lazım. Hakikaten bilmiyorum. Neyse, onu ayrıca konuşuruz. Dur, ben de bir film seyrettim geçenlerde. Russell Crowe'un bir filmi. Amazon'daydı galiba. İngiliz birini canlandırıyor. Amcası Gord. Gord'u bilirsin. Güney Fransa'da lavanta tarlalarının ortasında bir yer. Hani Emily in Paris'in Paris'te olan filmin de çevrildiği yer. Orada amcası bir tane şey almış. Russell Crowe'un amcası canlandıran bir bağ almış. Orada yaşıyor. Ve küçük bir çocuk Russell Crowe. Orada büyüyor. Hani büyüyordan çok amcayla satranç oynuyor. İlk şarap deneyimini orada içiyor. Biraz sulandırarak falan. Böyle çok olağanüstü bir yer. Sonrasında tabii hayat devam ediyor. Ve o İngiltere'ye gidip broker oluyor. Çok da sert. Biliyor musun? İzledin mi bu filmi? İnanılmaz güzel bir film. Zaten Russell Crowe hastasıyız. O ayrı. Tamam, biz kadınlar olarak biraz şişmanladı ama neyse. Ondan sonrasında amca vefat ediyor. Amca vefat edince bu evi Russell Crowe'a bırakıyor. Yani bu şatoyu diyeyim sana. Ve Russell Crowe o kadar yırtıcı bir beyaz yakını ki.
Bir dakika, ben izledim.
Hatırladın mı?
İzledim.
Evet.
İzledim.
Oraya gidiyor, orayı satmak için.
Evet.
Olağanüstü.
Harika bir film.
Çok evet, şu güzel bir film. Lütfen seyredin. Hayatınıza değişiklik yapmayı düşünüyorsanız ya da bir şeyler eksik diyorsanız. O kadar güzel.
Ortadaki kafede buluştukları evet. ve kahve içtikleri o minik kasaba havasını evet, çok evet. net hatırladım.
Gord işte orası çok güzel. Hatta benim evet, çok evet. yakın bir kız arkadaşım orada evlendi. Olağanüstü. Ben de düğüne gittim. İnanılmazdı buradan Amerika'da bir arkadaşım. Hakikaten çok güzel masalsı bir düğünleri oldu. Ama Russell Crowe'un filmine baktığın zaman...
10-15 sene öncesinin bir filmi yalnız.
O kadar... O kadar yok galiba. Olabilir belki de. Sana şöyle söyleyeyim. Yok ya, Russell Crowe şişmanlamış hali var. Yok da o kadar genç hali yok. Neyse, sana şunu söyleyeyim. Russell Crowe aşka düşüyor. Aşka atlamıyor işte. Hatta mümkünse hiç atlayası yok.
Evet.
Düşüyor. Yani o yüzden düşmeye konuşalım. Düşmek güzel bir şey aşka diye düşünüyorum. Çok başıma gelmedi benim. Senin geldi mi?
Geldi.
Geldi mi? Geldi. Bravo, ben atlıyorum.
Atlamak... Geldi ama genelde atlayan tarafım. Yani pardon, aşka atlayan tarafım. Çok kötü oldu bu. Ama konumuz sevgili dostlar aşk, yani aşk evet. atlamaktan var. Cümleyi kes kopyala yapıştırın, aman yapmayalım bir şey. Ama aşka atlamak keyfi ve o heyecanını bizler karakterimizle yaşadığımız için o bize çok mutlu ediyor. Ama aşka düşmek de çok
çok keyifli. Güzel. Ama ben Russell Crowe'da
başına
bayıldım.
Gelebilecek hani o filmsel şeyi evet, evet ben de şimdi gözümün önüne getiriyorum. Hani evet, keşke öyle bir şey olsa.
Hatırlıyor musun? Meg Ryan'ın da öyle bir filmi vardır. Hani Fransa'da geçen, bir trende gider, peynir yer, midesi bozulur bir Fransızla. Bir şey kaçırıyordur.
Filmlamaya çalışıyorum. İzlemediğim yoktur.
İsmini ben de unuttum
de,
şimdi.
Sendeki Russell Crowe etkisi bendeki 90'lar Meg Ryan.
Meg Ryan tabii ki. Ve o hani bir tane bir kadının çantasına koyar adam şeyi, bir bağın şeyini, köklerini, onu kaçırıyordur bir yerde. Müthiş bir filmdir o da. Orada da düşer. O da düşer. Yani aşka düşmek de güzel.
Yok, aşka düşmek de gerçekten.
Ne içiyorsun kahve?
Kahve Amerikano. Ben vazgeçemiyorum.
Ben filtre kahve aldım bugün. Onu da seviyorum.
Ya filtre de güzel. Ben birazcık daha sert ve karakteristik tatlarda Americano'yu daha çok seviyorum. Espresso'nun katıldığı kahveler hoşuma gidiyor. Ama filtre de iyi yapılırsa özellikle yöresellerde harika tatlar sunuyor. Böyle bir yerde bir filtre kahve içmiştim ve hani hakikaten böyle mesleğimle alakalı hiç böyle şeylikler yapmam, bilirsin. Ukalalıklar. İşte önüme gelmiş, bir yere gitmişimdir. Aman çok güzel kahve, şöyle kahve, böyle kahve diye.
Hakikaten bir şey yapmıyor. Ben bozuluyorum bazı yerlerde. Çok kötü kahve geliyor. Ben söyleniyorum, Cenk sesini çıkarmıyor.
Olsun, o emektir diyorum. Şey diyorum, yani orada o mesleği yapmamak lazım. Kola olmamak lazım ama bir yerde gerçekten mesleğimle alakalı böyle çok güvendiğim, ya bu kahvenin içinde böğürtlen aroması var diye iddia edebilecekken asla böğürtlen aroması yoktu ve o yöresel kahvede topraktan gelen böğürtlen ve ahududu dudu tatları vardı.
Ne diyorsun?
İşte filtre kahvelerde bu lezzetleri böyle toprağa bağlı, yöreye bağlı, tarlaya bağlı yaşayabiliyoruz. Bence güzel kısmı da zaten bu.
Filtre kahve, şimdi çekilmiş kahve ama anında çekmek lazım değil mi?
Tüm kahvelerde o geçer. Yani 10-15 dakika maksimum öncesinde öğütmek.
Ben o kokuyu da seviyorum Cenk. O çektiğim küçük bir alet aldım. Herkes alabilir onu evine
kesinlikle
zaten.
Kesinlikle, yani olması gereken.
Evet, azıcık azıcık öğütüyorum. Senin kahveni içiyorum tabii ki.
Evet, teşekkür ederim.
Onu azıcık azıcık öğüttüğüm zaman ev kahve kokuyor. O çok seviyorum onu.
En çok bilinen yanlışlardan bir tanesidir. İnsanlar bir dönemde daha yapıyorlar. Şimdi farkına varmaya başladılar. Kafelerde özellikle kahve kokutmak için böyle kavurma makineleri almak. İşte spreylerle suni aroma. Hayır. Bir tane değirmen alın. Günde 100 gram, 200 gram kahveyi öğütün. İnanın içerisi inanılmaz kokuyor.
Yalnız sana şöyle söyleyeyim. Americano yapınca kahve kokmuyor etraf. Ama filtre kahvede kahve kokuyor.
Şimdi filtre kahvede açık bir demleme var. Americano'da makine kendi içindeki evet, demleme ünitesiyle daha bir tık.
Gerçi
daha
senin yaptığın gibi.
Evet,
o neoni sisteme bayılıyorum sevgili dinleyenler. Cenk sağ olsun benim. Tabii ortak böyle kahveci olunca çok güzel kahveler yapıyor bana. Eve gelirken de şeyleri getiriyor. Bütün ekipmanını alıyor geliyor.
Onlar şu an hala arabanın bagajında duruyor. Hep hazır.
Süper. Ben. Sen söylesene, değişik kahve çeşitleri var. O bir tane yaptığın kocaman bir şey var. O neydi? Sifon muydu? Neydi?
O sifondu. Bir sifon yapmıştık. Bir de V60 yapmıştık diye hatırlıyorum son dönemlerde. Sifon tabii birazcık daha uğraştırıcı. Biraz da şova dayalı ama V60 daha kolay yapılabilecek bir şey. 10-15 dakika öncesinde
V60 bildiğin hani şey değil mi?
Bir fincan düşünün. Altı yok, dibi yok. Ve bir 60 derecelik açıyla iniyor. Ve siz kahve içine koyduktan sonra böyle spiral bir hareketle döndürerek kahvenin bütün aromasını aşağı indiriyorsunuz. Farkı ne diyeceksiniz? Normal filtre kahve makinelerinde aynı yerden su gelip de siz hiç müdahale etmezken burada bütün kontrol sizde. ve kontrol sizde olunca da kahvenin aromalarını istediğiniz gibi çıkartabiliyorsunuz. Bunu bir yemek yapmak gibi düşünün. Yani siz benim elime bir atıyorum 300 gramlık bir steak verebilirsiniz, bir et verebilirsiniz. Şimdi bu eti yan yana tavalarda ikimiz oturur, iki farklı tada götürebiliriz. Birimiz daha hızlı pişirir, birimiz daha yavaş pişirir.
Tabii.
Aynı et, aynı ısı, aynı tava, aynı yağ. Şey, kahveyi de böyle düşün. Yani kahvede aynı kahve.
Boşuna barista olunmuyor yani, herhalde yani. Değil mi yani? Hani
hem baristalık hem de kişisel zevkleri baz aldığımızda biz yapmak istediğimiz şeyleri istediğimiz gibi yönlendirebiliriz.
Demin dünyadan örnek veriyordun. Tabii senin kadar kahve meraklısı ya da bilen değilim. Ama Güney Afrika'da safariye gitmiştik çocuklarla. Cenk. Gittin mi safariye hiç bilmiyorum.
Yok gittim.
Olağanüstü bir ya inanılmaz güzeldir. Şöyle ki orada sabaha karşı seni uyandırıyorlar ve safariye çıkarıyorlar. Çünkü biliyorsun memeliler ve büyük şeyler yırtıcılar gece zaten çıkıyorlar ortaya. Evet. Akıllılar yani niye o kadar sıcakta çıksınlar ya gece çıkıyor. Dolayısıyla sen ancak ve ancak sabah güneş doğuşuyla birlikte 2 saat içinde görebilirsin onlar. Ve o saatte çıkarıyorlar seni, korkunç soğuk oluyor, tamam mı? Yani o kadar sıcak iklimde korkunç bir soğuk, yani o kadar soğuk ki dudakların falan çatlayacak. Çocukların vardır kuzeyin özellikle öyle fotoğrafları. Bir bize bir görüyoruz işte ne bileyim 4 gibi ya da 5 gibi çıkarıyor. Bir saat sonra duruyor. Bir Güney Afrika'da bir kahve veriyorlar elimizde böyle şey emaye şeylerle. Hayatımda içtiğim en ilginç ve en hoş tatlardan biriydi. Ne olabilir acaba diye düşündüm Güney Afrika'da. Özel bir şey mi yoksa oranın ruhuyla birlikte mi bana iyi geldi?
Bence muhtemel ruhu, dudakları perişan eden soğuğun etkisi.
Tabii o da olabilir.
Hepsini bir yap. Ama Afrika kahvelerinde de çok baharatlı kahveler.
Baharatlıydı zaten. Baharatlıydı.
Yani keyiflidir. Çok
evet,
keyiflidir.
Evet, baharatlıydı.
Kahve. Mesela Kenya çok keyifli bir kahve.
Kenya'da çok iyi kahveler içtim. Bu benim bahsettiğim daha güneydi. Johannesburg taraflarında. Kenya'da içtiğim kahveler daha güzeldi.
Çok keyifli. Yani evet. Ben kendi adıma çok severim. İşte Etiyopya kahveleri keza çok iyidir. Limoni ve meyve tatları vardır Etiyopya kahvelerinde. Eski Habeşistan işte ilk doğduğu dönemler kahvenin ilk keşfedilmiş hikayeleri. Ama özellikle Afrika kahvelerinin baharatlı ve meyvemsi tatlarının böyle kompleks oluşu diğer kahvelere göre beni de çok cezbeder. Bir de Orta ve Güney Amerika kahveleri diyebiliriz.
Ben yani Afrika'nın bir sürü yerini gezdim. Gazeteci olarak özellikle çok soykırım yapılan yerlerden tut da keyifli taraflarında gezdim. Ama Kenya'nın yeri bende çok ayrı. Çünkü Kenya'da bir sürü gittiğin zaman zaten böyle hayvanların hayatlarını vesaireyi gördüğün zaman kendine seçtiğin bir hayvan oluyor tabiri caizse. Çünkü kendine yakın hissettin ya da hikayesinden etkilendin. Beni de filler çok etkiledi. Çünkü filler aslında en büyük yırtıcı. Yani evet. Afrika'da aslandan korkmuyorlar, filden korkuyorlar.
Bunu çünkü ben hep belgesel izledim evet. Bildiğim bir bilgi.
Cenk çok ilginç. Fil eğer sana bir zarar vermeye karar verirse onun önüne duramıyorsun. Mümkünatı evet. Yok. Çünkü hani çocuklarına bir şey yaparsa vesaire biliyorsun tek eşli fil.
Evet.
Aile seviyor. Ne oluyor biliyor musun? Böyle arabada gidiyorsun bir anda önünden bir fil ailesi geçiyor. İşte baba, anne, çocuklar ve hepsi hortumuyla birbirinin kuyruğunu tutuyor. Yani bir orada salınıyorlar sabaha karşı. Sen elinde kahven, onları izliyorsun. Daha güzel bir taraftan güneş doğuyor, büyüleyici. Bir şeyi de anlatacağım sana. Avustralyalı bir kadın orada filler için bir yetimhane kurmuş. Çünkü filleri maalesef Afrika'da şey yapıyorlar, dişleri için öldürüyorlar. Ve özellikle büyükleri öldürüyorlar, anneleri babaları ve anne babası olmayan filin büyüme şansı yok çünkü hayata küsüyor, aile istiyor. Ne acayip değil mi?
Beni etkileyen iki tane konu vardı. Ben de yani çok belgesel izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Bilgilenebildiğim kadar da bilgilenmeye çalışıyorum. Fillerde bir hani biz deriz ya o tonajda, o ağırlıkta inanılmaz bir hızlanmaları var. Evet. Buradan kaçman dediğin gibi mümkün değil ama ikincisi filler ölürken bunu hissediyorlar ve
gidiyorlar
ve tek başlarına. Yani evet. Bu çok bana böyle ulvevi gelmişti.
Hem hüzünlü hem çok de hüzünlü. Muhteşem. Ben o yetimhaneye gittim. Yetimhanede küçük filler var gerçekten bir sürü. Yetimhane dediğim büyük bir arazi düşün ve böyle elini okşayabiliyorsun çok sert filin şeyi. Hatta üstüne bindik falan bir şeyler yaptık. Neyse orada hepsine birer bakıcı bulmuşlar. O bakıcıları annesi babası zannediyor Cenk. Ve onunla uyuyor gece. Ve sonra o bakıcılar, Afrikalı adamlar, futbol oynuyorlar o fillerle. Şaka değil bak. Yani inanılmaz görüntüler. Yani hakikaten ben ne bileyim böyle bundan sonra hep gezelim ya Cenk, gidelim. Kahve gezelim, içelim gezelim dünyanın her tarafında. Gezelim falan
ben
yani.
Ben çok istiyordum. Evet. Yani işte o fal da çıkmıştı bana. Ben
çıktı mı?
Çıktı.
Yanında sarışın götüreceksin dendi mi?
Sarışın çok güzel, çok başarılı bir kadın karşına çıkacak. O Eylül'de çıktı. Şu an Ağustos'tayız. Ben onu peki, adapte etmeye
çalışıyorum.
Tamam
peki. Adapte et. Beni koy içine. Sok içine.
Afrika'da Etiyopya çok önemli kahve adına bakıldığında. Etiyopya, Habeşistan eski adıyla kahvenin ilk keşfedildiği yer. Ama keşfedildiği yer diyoruz, içildiği yer değil. İçildiği yer Yemen. Ve çok uzun seneler sonra kahve ilk keşfedildiğinde yemek yapımlarında ve ekmek yapımlarında.
Ha ne de kullanılıyordu onu merak ettim.
Ekmek ve yemeklerde baharatımsı ya da lezzetli bir tat, lezzetlendirmek için.
Keten tohumu falan gibi atıyorlar gibi, herhalde gibi şey. Değil
yani,
mi?
Evet. Bütün kaynaklar onu söylüyor ama Etiyopya tabii bunu güzel bir turizme de çevirmiş durumda ve o turizm içerisinde kahve seremonisi yapıyor. Bu kahve seremonisi çok önemli. İki kişiyle yapılan bir seremoni. Böyle dağların üstünde de yapılanlar
hiç
var.
Görmedim.
Ve çok büyük paralara yapılıyor. Bunu bir
ne diyorsun?
İngiltere'nin çay seremonileri gibi ciddi böyle
nasıl,
bedeller
neler,
karşılığında.
Ne yapıyorlar
bunun
orada?
Böyle belli bir adımları var. Şimdi ben de adımları atlamam adına kendi kitabımdan da baktım ama işte birinci bölümde Arbol, sonra Tona ve Bereka denen üç tane bölüm var. Bunlarda ilk başta bir çiğ çekirdek, yeşil çekirdeğin karşılıklı şöyle bir ağız içine alınmasıyla başlıyor.
Çekirdek çitler gibi.
Ama onu çıtlayamazsınız, diş kırabilir.
Tabii,
çok sert.
Tabii.
Arkasından jebena denilen böyle şeyler var. Testiler var.
Sürahi gibi.
Sürahi gibi. Hmm. Ve o testilerin içerisinde kahve ateşin üzerine konuluyor ve orada demlenmeye bırakılıyor. Ve arkasından tabii bunun geleneksel haliyle Hindistan cevizi lifleriyle de filtreleme yapılıyor.
Aa,
önüne tam testin
uç
kısmına konularak. Tabii burada bizim mırrayla da birleşen mesela o seremoninin sonunda yolluk denilen son bir üçüncü içiş de var. Bizim mırrada da vardır o. Kovma deriz bizim mırrada ona. Kovma kahvesi diye.
Rakıda vardır.
Tabii yakıda rakı, da bir, en son bir
hadi,
yolluk deriz.
Yolluk bir alalım derler değil mi? Evet.
Herhalde bizim o işte kahve bahane ya da oradaki masa bahane sohbeti şahaneli karşılığı herhalde bitmesini istiyoruz.
Tabii
bir türlü.
Devam edelim.
Devam edelim. Öyle bir şeyi vardır. Orada Etiyopya'da mesela çok ilginç bir bilgi daha verelim kahveyle alakalı. Öyle kısmı kapatmış olayım. Bütün dillerde kahve, kahve, kafi, kofi gibi giderken Etiyopya'da bun denir.
Bun.
Hatta kahve çekirdeğine bunçum denir. Bunla da denir ama bundur ismi. B-U-N-N diye geçer.
Çok ilginç
bun.
Değil mi? Evet.
Bütün dillerde kahve hep birbirine benzer giderken Etiyopya'da ilk keşfedildiği yerde bun diye anılır.
Ana çok böyle. Şu anda peki dünyada mesela işte ne Kenya dedik. Afrika'daki hangi kahve öne çıkıyor?
Ya Afrika'daki ben Tanzanya kahvesi de çok hoşuma gider. Ama
hayır,
Kenya çok
gider ama genel olarak ağırlıklı.
Genel olarak Kenya ağırlıklıdır. Tanzanya ve Etiyopya çok ağırlıklıdır. Ama Etiyopya'nın da kendi içinde bölgeleri değişir. Yani bir Sidamo dediğimiz bir kahve tipinde daha düz tatları alabilecekken çikolatamsı ve fındıksı gibi Yirgaçif denilen bölgede inanılmaz bir limoni tat gelir. Limoni ekşilik
çok
gelir.
İlginç bir şey söyleyeceğim sana. Daha tatlıyı seviyorlar Afrikalılar içerken de. Onu fark ettim ben. Biz daha sert içiyoruz. Onlar gönderiyorlar ama kendileri içerken daha tatlı şeyleri seviyorlar.
Genelde Amerikalılar çok tatlı seviyor. Ben.
İşte zaten Amerika şeyi etkisi çok ilginç. Oraya gittiğimde tabii sonuçta ben ilk gittiğimde ya Afrika kültürü çok ilginç tabii biliyorsun. O yerel şeyler, kıyafetler vesaire beklerken büyük şeylerde Johannesburg ya da işte Cape Town vesaire gibi o siyah derili muhteşem vücutlu kadın ve adamların Amerikalı gibi giyindiğini görüyorsun ya da İngiliz gibi giyindiğini görüyorsun ve ellerinde de hani Starbucks'ı kahveler. Yani tabii ki onların da istediği gibi giyinme hakları ama insan öbürünü arıyor ya görsel olarak galiba. Hani çünkü her yere aynı tarz girsin istemiyorsun. Konuştuğum zaman onların kahvesinin çok şekerli olduğunu fark ettim. O yüzden Amerika etkisi çok fazla diye
kesin,
düşündüm.
Amerika'da da öyleydi. Ben gittiğimde şok olmuştum. Hani şimdi şöyle diyeyim kendimle dalga geçercesine bütün kariyeri ve hayatı boyunca söyleşilerde, programlarda vesairelerde işte gözle kahve tartılmaz, efendim ölçek kullanın, mutlaka tartın. Beni orada görmen lazım da en son artık elime şekeri alıp böyle göz kararıyla ne kadar dökebilirsem o kadar döküyordum ve insanlar bayılıyorlar.
Ama Cenk şöyle bir şey diyeceğim. Yani mesela annelerimizin el kararı, göz kararı vardır. Ben fena yemek yapmam biliyorsun. Sen
evet,
de
evet.
iyi yemek yapıyorsun. Yani ben de hala
hala el kararı ve göz kararı vardır yemekte. Niye kahvede olmasın?
Evet, yani birçok şey, ama kahvede şöyle bir şey var. Kahve bizim yemekteki gibi çok görebileceğimiz boyutlarda değil. Yani biz 3 gramı gözümüzle tartamıyoruz.
Sen mükemmeliyetçilik yapıyorsun.
Ama
eminim ki el kararı vardır bu işte. Yani, sende bile var.
Kişisel olarak baktığında evet, ben kendim kişisel olarak bir göz kararı
yapabiliyorum. Artık her gün ne yapıyorsun? Her gün ölçüyor musun evde yaparken?
Bir ölçek kabım var, ölçek kabım.
Gerçekten
yapıyorum.
Mi?
Evet. Yani hani oturup hassas teraziyi açmıyorum ama ama daha önce açıp da tarttığım bir tatla şey yapabiliyoruz. Bu arada demin sen söylerken aklına gelmiştir. O kadar güzel bir hikaye anlattın ki bölmek istemedim. Fillerle alakalı sana bir ekstra bilgi daha vereyim. Yer Avustralya, filden kahve olur mu?
Filden kahve.
Evet.
O ne demek?
Şöyle demek, bir girişimci arkadaş seneler önce, tam senesini hatırlamıyorum, çok eski değildir herhalde, 10 yıllık bir geçmişe sahip olabilir. Black Ivory diye bir firma kuruyor ve bunu artık dünyada Black Ivory Coffee diye geçiyor bu firma. Bu kendi çiftliği ya da alanı içerisinde, sayısını şu anda hatırlamadım, biz diyelim ki 15-20 fil, 20 tane fili kahveyle beraber meyveler, baharatlar vesairelerin olduğu böyle özel yemekler hazırlıyor ve bunu file yedirerek aynı Kopi Luwak gibi Endonezya'daki filden dışkı olarak çıkmasını sağlıyor. Gübre değil. O çıkan dışkı temizleniyor ve Black Ivory Coffee diye satılıyor.
Ne diyorsun?
Ve dünyanın şu anda gramaj olarak en pahalı kahvesi.
Güzel mi?
Ben bir kere içtim. Gayet güzeldi.
Vallahi içerim. Ne fark eder yani?
Hani Kopi Luwak da çok, ben Kopi Luwak çok severim ama. Şimdi bu kahveyi, bir de şöyle bir şey var. Benim param var canım. Ben alırım ya. Yani ne olacak, kilosu 3000 dolardan 2 kilo alayım ben. Alamıyorsunuz. Şu andan isminizi yaz. Yazdırıyorsunuz internet sitesine.
Çünkü filler
zaman,
ona göre besleniyor değil mi?
Hem beslenme var hem de herhalde bence bir ticari taktik.
Niye fili Aralık'ta seçmiş falan acaba? Gönderiyor. Niye fili seçmiş
acaba? Bilmiyorum yani, herhalde yetiştiricilik bazında veya o fermantasyonu bence doğru sağladığını düşünüyorum. Sadece yetiştiricilik değil. Çünkü Kopi Luwak'taki kısım da odur. Yani Luwak, Minsk kedisi Endonezya'da en iyi kahve çekirdeklerini bulur. Koku duyusu çok yüksektir. Onu yer ve vücut direkt fermante eder. Dışarı çıkartır ve siz onu temizlersiniz. Aslında dünyanın bakteri düzeyi en az kahvesidir. Aa. Yani evet, yapılış biçimi bana da baktığında çok şey
ben gidiyor. Kötü gelmedi bana. Ama olabilir zaten, sadece onu yiyorsa temizleniyor sonrasında da.
Tabii bu birçok şeyde kendini belli eder. Sonuçta yumurta yiyoruz. Yumurta da aynı mantıkla çıkıyor. Tam yola çıkabiliriz. Yani bu gastronomide çok olan bir şey.
Tavuklara selam olsun.
Tavuklara selam olsun. Gibi böyle ilginç girişimler de var.
Çok güzel bir bilgi bu. Bayıldım. Peki kapatalım mı yavaş yavaş? Kahve bahane dedik sevgili dinleyenler. Bize yazın ya. Söyleyin neler konuşalım, neler edelim ya da sorular varsa. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Balçiçek İlter ve Cenk Girginoğlu'la Kahve Bahane bitti.